Ayrım 26, sayfa 681. 19. bölüm. Polis bizi tutuklamadan Gandhi'yi öldürmek gerek. Gopal Godse az daha bayılacaktı. Karkare ile beraber trenin kalkışını beklerken kahvaltı ettiği büfede elleri kelepçeli, başında kukuletayla polislerin arasında yürüyen biri vardı. Arkadaşı Madanlal Pahva'yı Gandhi öldürmek için sırtına geçirdiği mavi elbisesi içinde dehşetle tanıyıvermişti. Madanlal giderek yaklaşıyordu. Şafaktan biri 5 defa polisler kendisini şehirden ayrılan yolcuları teşhis edebilmesi ve suç ortaklarını yakalayabilmek amacıyla gara getirmişlerdi. Madanlal kukulet asılan altında güçlükle soluyarak başının içi bomboş, gözleri yorgunluktan bulanık herkesi seyrediyordu. Birden belli belirsiz biçimde ürperdi. Arkadaşlarını görmüştü. Bir şey belli etmemek için sözde öksürür gibi yaptı. Gara doğru yürümeye devam etti. Hala Yeni Delhi'de bulunan son iki suikastçı da kurulan kapandan kurtulacaktı. Polisin infilaktan sonra ilk uğraşı Gandhi'nin güvenliğini sağlamak oldu. Soruşturmanın sorumluluğunu Şefi D.J. Sanjevi üzerine aldığı halde Mahatma'nın güvenliği yardımcısı D.W. Mehra'ya aitti. Mehra gribini atlatmadan sırtında kalın bir palto ateşten titreyerek bir daha havuza yollandı. Mübarek Bad iki defa gözün aydın diyerek Mahatma'nın karşısında iki büklüm oldu. Niçin iki defa diye hayretle sordu Gandhi. Birincisi tuttuğunuz oruçla polis örgütümün beceremediği şeyi gerçekleştirdiğiniz için. Yeni Delhi'de barışı siz sağladınız. İkincisi de suikastten kurtuldunuz. Kardeş diye kurnazca cevap verdi Gandhi. Benim hayatım Tanrı'ya emanet edilmiştir. Mehra'ya kalırsa Gandhi'nin hayatı kendi ellerindeydi. Hayatına kasteden suçlunun ortakları olduğunu ve bu işe yeniden kalkışabilecekleri de ona uzun uzun anlattı. Bu nedenle Birla House'daki güvenlik tedbirlerini arttırmak ve dua toplantılarına gelen bütün şüpheli kişileri aramak için yetki istiyordu. Asla kabul edemem bunu diye öfkeyle bağırdı Gandhi. Bir tapınağa ya da bir kiliseye gidenleri arıyor musunuz? Tapınağa giden hiç kimse bir katilin sıkacağı kurşunların hedefi değildir diye cevap verdi Mehra. Benim tek koruyucum Rama'dır diye tekrar etti Gandhi. Eğer hayatıma son vermek isterse adamlarınızdan 1 milyonunu getirseniz yine kurtaramazsınız beni. Bu ülkenin yöneticileri benim şiddet aleyhtarlığıma inanmıyorlar. Muhafızlarınızdan vazgeçilemeyeceğini sanıyorlar. Yine söylüyorum, benim tek koruyucum Rama'dır. Dua toplantılarımı polis gücünüzle çiğneyemezsiniz. İnsanların bu toplantılara katılmalarını engelleyemezsiniz. Buna kalkışırsanız Delhi'yi terk ederim ve bu yüzden sizi suçlarım. Mehra çökmüştü. Fikrinden caymayacağını bilecek kadar iyi tanıyordu Gandhi'yi. Kendisini kendisine rağmen korumak için bir yol bulmak gerekiyordu. Hiç olmazsa benim her gün toplantılarınıza gelmeme izin verirsiniz değil mi diye sordu. Kişisel olarak her zaman başımızın üzerinde yeriniz vardır. Saat 17'den biraz önce Mehra bu sefer sivil giyinmiş olarak yine Birla House'daydı. Güvenlik görevlilerinin sayısını 5'ten 36'ya çıkartmış, kalabalığın arasına sivil müfettişler katmıştı. Mehra'nın kendisi de paltosunun altında mermisini namluya sürdüğü 9 milimetrelik bir Weber & Scott taşıyordu. Askerliğini Hindistan-Afganistan sınırında yapmış bir adamdı. Gerilla uzmanı olduğundan 3 saniyeden kısa bir süre içinde silahını çekip bir boğanın gözünün bebeğine 3 kurşun yerleştirebilirdi. Mahatma'nın odasından çıkmaya hazır olduğu sırada polis müdürü tam arkasında yer aldı. Mahatma'nın Yeni Delhi'de kaldığı sürece her gün öğleden sonra bu şekilde davranmaya da kararlıydı. Gandhi hala yürüyemeyecek kadar zayıf olduğundan dua yerine kadar yine koltukla taşındı. İlk sözleri Taksim'in kardeşlerinin çekmesine sebep olduğu acılar yüzünden intikam almaya kalkışan genç göçmen içindi. "O bombayı patlatan bağımsız insanı ne mahkum edin ne de nefret edin ondan," dedi. "Biz kötü bir şey yaptığını düşünüyoruz diye kardeşlerimizden birini cezalandırmak hakkına sahip değiliz." Soruşturmayı bizzat ele almak isteyen polis müdürü Sanjevi için apaçık ortada olan bir şey vardı. Komplo Bombay çevresinde düzenlenmişti. Gerçekten de Madanlal Pahva bütün suç ortaklarının Maharashtra eyaletinden olduklarını itiraf etmişti. Kendisi de Bombay'dan gelmişti. Sanjevi bu nedenle o yörenin polis müdürünü uyardı. Hatta müfettişlerinden ikisini Yeni Delhi'de toplanan bilgilerin hepsiyle birlikte uçakla Bombay'a gönderdi. Ama bu garip soruşturmanın ilk tutarsız yönünü oluşturacak olan ve açıklanması olanaksız bir nedenle iki polis müfettişi Bombay polisini derhal katillerin iz üzerine yöneltecek tek belgeyi getirmeyi ihmal ettiler. Madan Lal Pahva'nın bir gün önce alınan ve daktilo ile yazılan ifadesini. Bunun yerine ancak birkaç eksik ve yanlış bilgi kapsayan küçük bir raporla gelmişlerdi. Örneğin yanlışlıkla Kirkre diye belirtilen Karkare'nin adı gibi. Bu özette en önemli bilgi hiçbir şekilde bahis konusu edilmiyordu. Godse ve Abde'nin Poona'da yönettikleri gazetenin yaklaşık olarak belirtilmesi. Sanjevi'nin gönderdiği iki müfettişin başvurdukları Bombaylı polisin aslında rapordaki birkaç istihbarat kırıntısından çok daha fazla bildiği şeyler vardı. 32 yaşındaki Jamshed Nagarwal'la Bombay cinayet masasının iki numaralı adamıydı. Ama aslında bu görevi ona kılı kırk yaran biri olduğu için vermemişlerdi. Bu seçim Hint polisinin sürekli karşı karşıya bulunduğu iki yanlı durumu çok iyi yansıtıyordu. Soruşturmayı bir Müslümana emanet etmek nasıl kutsala ihanet sayılacaksa aynı görevi bir Hindu'ya vermek de Mahatma'nın gizli bir düşmanının suikastçilerin yakalanmasını engellemesine fırsat hazırlayabilirdi. Oysa Nagarwal'la ne Müslümandı ne de Hindu, bir Parsiydi. Bombay Eyaleti İçişleri Bakanı onu bu göreve atarken kendisine bölgedeki bazı aşırı uçların faaliyetleri hakkında bir de rapor vermişti. Nagarwal'la burada Hancı Karkare'nin de adını buldu. Karkare'nin izinin ister istemez Hinduluğun fanatik mesihinin yerinden geçeceğine inanan Nagarwal'la Savarkar'ın derhal tutuklanması için yetki istedi. İşe ondan başlarsa komployu düzenleyenlerin hepsinin ipliğini pazara çıkarmayı umuyordu. ''Siz delirdiniz mi?'' diye bozulmuştu bakan. ''Bütün eyaleti kana mı bulamak istiyorsunuz?'' Nagarwal'la cinayetin muhtemel esin kaynağını belediye cezaevine tıkamadığı için adamını İngilizler tarafından kurulan başarılı bir örgütün Bombay polisi cinayet masasının pek iftihar ettiği Muhbirler Birliği'nin dikkatine bırakmayı kararlaştırdı. Bu birlik kimlikleri yalnızca şefleri tarafından bilinen 150'ye yakın kadınlı erkekli körden, kötürümden, peçeli Müslüman kadınlarından, seyyar sebzecilerden, çöpçülerden oluşuyordu. Bir çeyrek yüzyıldan fazla bir süreden beri bu mucizeler topluluğu Bombay serserilerini ve siyasal kışkırtıcılarını göz altında tutmuştu. Kimse bu örgütün uyanıklığından kurtulamaz deniyordu. Jamshed Nagarwal'ın ilk kararı bu birliğe yeni bir hedef saptamak oldu. Savarkar'ın evi. Parsi asıllı komiserin soruşturması en iyi koşullar altında başladı. Birkaç saat içinde Poonalı basit bir silah kaçakçısı olan Bace adında birinin Mahatma'yı ortadan kaldırmayı amaçlayan komploda rol oynadığını öğrenmişti. Derhal durumdan haberdar edilen Poona polisi Bace'nin bulunamadığını ve kuvvetli bir olasılıkla şehir çevresindeki ormanlardan birinde saklandığını bildirdi. Nagarwal'la Poona'daki meslektaşlarının sözüne inanmak hatasını bu sırada işledi. Çünkü beceriksizlikleri ya da kasıtlı göz yummaları nedeniyle verdikleri rapor gerçeğe hiç uymuyordu. Birla House'daki suikastten 48 saatten de az bir zaman önce sahte Satu aslında evine dönmüştü ve yuvasında sanki hiçbir şey olmamış gibi arka tarafta o pek iftihar ettiği işine çelik yelek örmeye dalmıştı. Ama ne var ki bu soruşturmanın insanı şaşırtan anormalliklerinin sadece başlangıcıydı. Sanjevi tarafından Bombay'a gönderilen iki müfettiş Yeni Delhi'ye döndükten sonra görevleri hakkında pek şaşırtıcı bir rapor düzenlediler. Bu raporda Bombay'daki meslektaşlarımıza Rashtriya adlı bir gazetenin müdürünü derhal aramalarını tavsiye ettik diyorlardı. Beyanlarını desteklemek için de raporlarına Madan Lal Pahva'nın iki suç ortağını bu gazeteye bağlayan ilk ifadesinin bir özetini eklemişlerdi. Bu belgeyi komiser Nagarwal'la'ya gösterdikleri hakkında da teminat verdiler. Oysa bu ifadeleri yalandı. Esrarlı bir nedenle Yeni Delhi'den gelen müfettişler Bombay polisini derhal suçluların peşine düşecek olan tek bir bilgiyi bile vermemişlerdi. Madan Lal Pahva üçüncü gün her şeyi söylemeyi kabul edince soruşturma göz kamaştırıcı bir biçimde ön plana çıkıverdi. İtiraf namesi tam 48 saat sürdü ve 54 daktilo sayfası doldurdu. Bunun altını da 24 Ocak günü saat 21.30'da imzaladı. İfade hemen ve büyük bir zafer hafızası içinde Sanjevi'ye götürüldü. Madan Lal bu sefer hiçbir şey saklamamıştı. Dipnot: Suçlu daha sonra bu ifadenin kendisinden işkenceyle sızdırıldığını ileri sürecekti. Ama bu iddia polis tarafından kesinlikle reddedildi. Bu kitabın yazarlarını Madame Nalpahva ile 1973 yılı ilk ve sonbaharında yaptıkları görüşmelerde Pahva polislerin kendisini konuşturmak için silik torbasının üzerine buz koyduklarını, üzerine kocaman kırmızı örümcekler yerleştirmeden önce yüzünü şekerli suyla sıvadıklarını söylemiştir. Suikast akşamı adından söz ettiği gazetenin aslında Rashtriya değil, Hindu Rashtra olduğunu söyledi. Üstelik Poona'da yayınlandığını da belirtti. Artık bu andan itibaren Yeni Delhi polis müdürünün Nathuram Godse ve Narayan Abdi'yi tespit etmesi çocuk işiydi. İçişleri Bakanlığı'nın kitaplığını ya da Bombay Eyaleti basın yıllığını gözden geçirmeleri yeterdi. Yıllığın H harfinde şunları okuyabilirlerdi. Hindu Rashtra, Poona'da yayınlanan gündelik gazete. Sahibi V.D. Savarkar, yazı işleri müdürü N.V. Godse, idare müdürü N.D. Abde. N.V. Godse denen kişinin suikastçilerden biri olduğunun kesin delili, birkaç saat sonra bir beyaz gömlek, pamuklu kumaştan bir yelek ve bir dhoti biçiminde getirildi. Bu giysiler 20 Ocak günü sabahı Marina Oteli'nin 40 numaralı odasında kalan biri tarafından yıkanmak için verilmişti. Sonra da kimse bunları almaya gelmemişti. Her giysinin üzerinde bulunan NVG harfleri sahibinin kimliğini gösteriyordu. Nathuram Vinayak Godse. Yeni Delhi polis müdürünün soruşturmanın devamını nasıl yürüttüğü hakkındaki şaşkınlık yaratacak tutumunu kimse izah edemeyecekti. Adamları en çok 4 gün içinde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde suikastçilerin en az 4'ünün kimliklerini saptamaya yarayacak bilgiyi toplamışlardı. Ancak o bu şüphelileri tutuklamak bir yana elinin altındaki önemli bilgileri Poona'nın bağlı olduğu Bombay'daki meslektaşına aktarmayı bile ihmal etti. Oysa suçluların bütün izleri bu şehre çıkıyordu. Üstelik Yerel Muhbirler Birliği'nin arşivleri soruşturmayı yapanların bilmek isteyecekleri her türlü bilgiyi kapsıyordu. İsimler, adresler, meslekleri ve işleri, düşünceleri ve siyasal bağlılıkları, hatta Savarkar'la ortaklıklarının hikayesi bile. Hatta içlerinden ikisi için açılan dosyalardaki tehlikeli olabilecek kişi notu, Birla House'da Gandhi'nin çevresine nöbet tutan 36 sivil memurun Mahatma'nın hayatını kurtarabilecek diğer belgelerle birlikte tek başına yeterliydi. Narayan Abde ve Vishnu Karkare'nin baş fotoğrafları. Ama bundan da baskını vardı. Poona'daki cinayet masası şefi, genel müfettiş U.H. Rana, Sanjeevi'nin Madanlal'ın itiraflarını öğrendiği 25 Ocak pazar sabahı Yeni Delhi'de bulunuyordu. İki polis yetkilisi ifadeyi birlikte çözümlediler, sayfa sayfa incelediler. İtirafnamenin her satırı Poonalı polisi yerinden sıçratmaya yetecek nitelikteydi. Hindu Rashtra gazetesinin var olduğunu, Times of India'nın var olduğu kadar iyi biliyordu. Hatta müdürlerinin adlarını da. Aslında geçen Temmuz ayında gazetelerinin gözaltında bulunmaları hakkındaki emri kaldıran da oydu. Ama aynı müdür sanıkların derhal tutuklanmaları için astlarına telefon etmeyi aklından geçirmedi bile. İlk kalkan uçağa yetişip atlamaya da kalkışmadı. U.H. Rana'yı uçak tutuyordu. Poona'ya trenle döndü. Üstelik bir ekspresle değil, yolu 36 saatte zor alan bir dilenci postasıyla. Bu genel ve inanılmaz ihmalciliğe nasıl bir izah yolu bulunabilir? Belki 20 Ocak'taki başarısızlıklarından sonra katillerin suç işledikleri yere dönmeye cesaret edemeyecekleri inancı. Oysa polisler yanılıyorlardı. Dipnot: Mahatma Gandhi'nin katli sırasında polisin garip tutumunu açıklamayı denemek amacıyla 1960'ta eski yüksek mahkeme yargıçlarından birinin başkanlığında resmi bir soruşturma komisyonu kuruldu. Bu komisyon Yeni Delhi'den gelen iki müfettişin Bombay'da soruşturmayı yürütenlere elde ettikleri bilgileri aktarmadıklarını kesinlikle saptadı. Ama komisyonun çalışmaları büyük ölçüde aksadı. Çünkü soruşturmaya katılan polislerden pek çoğu bu arada D.J. Sanjeevi'de ölmüşlerdi. Komisyon olaya ışık tutamayınca polis soruşturmasının Mahatma Gandhi'nin hayatına karşı işlenmek istenen bir cinayetin gerektirdiği biçimde hızlı ve heyecanla yürütülmediğini belirtmekle yetindi. O 25 Ocak pazar akşamı suikastçilerden üçü Bombay'ın banliyosu Tihana'nın küçük garının peronunda yarı karanlıkta diz çökmüş oturuyorlardı. Kendilerini aramak için bütün Hindistan'da dev bir insan avının başladığını sezinleyen, her an polisin ağına düşmek korkusu içinde yaşayan Nathuram Godse, kendilerine önemli bir haber verebilmek için iki suç ortağını buraya çağırtmıştı. 20 Ocak'ta başarısızlığımızın nedeni çok kalabalık oluşumuzdu dedi ortağı Abde'ye ve Hancı Karkari'ye. Gandhi'yi ortadan kaldırmanın bir tek yolu var. İçimizden yalnız birinin bu işi üzerine alması, o da ben olacağım. Hiç kimsenin bu kararı kendisine zorla kabul ettirmediğini de ayrıca belirtti. İnsanın hayatını feda etmesi başkasının zorla kabul ettireceği bir karar olamaz. İki yandaşı ona hayretle baktılar. Hayatında başarılı hiçbir şey yapamayan bu utangaç çocuk, bu garip kahve tiryakisi, kadınlardan nefret eden kişi, basit bir yarım baş ağrısının yere serdiği fanatik militan sanki birden değişivermişti. Şimdiye kadar hiç görmedikleri bir dinginlik içindeydi. Sesi sakin ve ölçülüydü. İlk gençlik çağında garip dinsel törenler sırasında zeytinyağı ve is içinde simgeler arayan adam, yaşamının gerçek amacına adeta bir anda ulaşıvermişti. Nathuram Godse Taksim'in sebep olduğu sancılı yazdan beri, alın yazısını çizen ateşli konuşmaların etkisiyle hayatının rolünü oynayacaktı. Kolu bacağı kesilen, tecavüze uğrayan Hindistan, intikamını alacak bir kol, Hindu halkının yeniden dirilişini engelleyen engelleri ortadan kaldıracak, herkesi temizleyecek bir pala istiyordu. Nathuram Godse Hindistan'ın nemesisi olacaktı. En kısa zamanda Birla House'a dönmek niyetini açıkladı. Bu sefer hazırlıklarında yardımcı olmak amacıyla yalnız iki suç ortağı kendisine eşlik edecekti. Abde ve Karkare ile kendileriyle bir Trimurti, yani bir kin üçlüsü kurmayı önerdi. Toprak, su ve ateşten oluşan kutsal üçlünün Vişnu, Brahma ve Çiva'yı Hindu dininin temellerinden birini simge aldı. Ama öldürme eylemini tek başına yapacağını da belirledi. Bir kere daha önemli bir maddi sorun çıkıyordu ortaya. İntikamın kolu olarak Nathuram hangi silahı kullanacaktı? Öncelikle iyi bir tabanca bulmak akla geliyordu. Karkari Yeni Delhi'ye gitmek için hemen trene atlarken, kendisi ve Abde de uçakla başkente yollanmadan önce Bombay'da bir tabanca sağlamayı deneyeceklerdi. Nathuram buluşma yeri olarak eski Delhi gara önündeki çeşmeyi sapladı. Karkari her gün öğle vakti buraya uğrayacaktı. Ayrılmadan önce Nathuram Godse durumu şöyle özetledi. ''Çabuk davranmalıyız. Polis bizi tutuklamadan önce Gandhi'yi öldürmek gerek.'' Aynı günün akşamı Gandhi'nin halka açık duası için gelişini izleyen törende ufak bir değişiklik oldu. Yeni Delhi polis müdürü yardımcısı her akşam eli tabancasının kabzasında Mahatma'nın yanı başında nöbet tutarken yeniden gripten yatağa düşmüştü. D.W. Mehra yardımcılarından birine müfettiş A.N. Bhatia'ya kendi yerini almasını emretti. Müdürü kadar usta bir nişancı olmadığı halde Bhatia hiç olmasa Mahatma'nın yabancısı değildi. Ateşli bir yandaşı olarak sık sık ziyaretine gelmişti. Bu yakınlık özellikle muhafızlık için biçilmiş kaftandı. Ertesi gün yani 26 Ocak Gandhi ve Hindistan'ın belki de kutlayabilecekleri en unutulmaz bir gündü. 18 yıl önce milyonlarca kadın ve erkek ülkelerinin tam bağımsızlığı için sonuna kadar savaşmak üzere ant içmişlerdi. Bu sözün metnini Gandhi bizzat hazırlamıştı. O günden beri de bu tarih Hintli vatanseverlerin ulusal bayramı olmuştu. Bugün ilk kez bu tarihi günün yıl dönümü sözlerinin gerçekleştiği bir Hindistan'da Gandhi tarafından kutlanacaktı. Mahatma bu bayramın ruhuna uygun olarak bir gün değerlendirmişti. Nehru'nun istemi üzerine kongre partisi için yeni bir bildirge hazırlamaya girişti. Bu eylemin yeni hedeflerini ve bağımsız Hindistan'da oynayacağı rolü belirleyecek bir çeşit öğretiydi. Olağanüstü fizik gücü bir kere daha sınavın üstesinden gelmişti. Doktorların bir hafta önce ancak birkaç saat ömrü kaldı dedikleri ihtiyar artık normal beslenmeye başlamıştı. Hatta pek hoşlandığı eski bir alışkanlığına sabah gezmelerine bile başlamıştı. Birla House'un çimenliğindeki bu bir iki adım bir bakıma kendisini Pakistan'a götürecek olan uzun yürüyüşün ilk adımlarıydı. Pakistanlı bir dostu karşısında bu son büyük düşünü hatırlatmak için bulunuyordu. Başlarında Gandhiji, bir dizi Hindu ve Sihin Pakistan'a dönmek için kilometrelerce yol boyunca dizildiklerini seyredeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum demişti. Ne heyecan verici bir hayaldi bu. Kaç zamandır Hint ulusuna yol gösteren kişi, elinde yine gezgin bastonu, her şeylerini kaybeden bahtsızlar sürüsünü göç ettikleri aynı yoldan geri götürecekti. Kim bilir, belki yerlerinden, yurtlarından kovulan milyonlarca Müslümanı da bir gün topraklarına geri getiremez miydi? Böyle bir şey onun şiddet aleyhtarlığının gücü, sevgi ve kardeşlik doktrininin zaferi yönünden ne büyük bir gösteri olurdu. Varoluşunun mucizesi, anlamı ve ölçüsü o güne kadar kendisine yakıştırılan her şeyi ezecek bir mucize boyutlarına erişirdi. Gandhi'nin ruhu ne kadar alçak gönüllü olursa olsun böyle bir olasılık karşısında heyecanla titriyordu. Bu yüce amacı gerçekleştirmek için kendisine gereken iman, kuvvet ve zamanı sağlasın diye Tanrı'ya yakarmaktan başka bir şey yapamazdı. Odasına girince Sushila Nayar'ı çağırttı. Tıbbi bir kontrol için değil de hemen Pakistan'a gitmek için hazırlıklarına başlamasını buyurmak için. Her zamanki alışkanlığı ile genç kadına da bir süre koştu. 3 gün. Tanrı yardım ederse genç kadın 30 Ocak'ta Yeni Delhi'ye dönmüş olacak ve her akşamki gibi akşam duası için önünde yürüyecekti. 10 gün içinde ikinci defa Naturam Godse ve Narayan Apte Yeni Delhi uçağına binmişlerdi. 27 Ocak Salı günü sabahı Air India uçağının en arka koltuğunda yan yana oturmuşlar, vakitlerini akıllarına estiği gibi dolduruyorlardı. Godse efendisi Savarkar'ın fanatik görüşlerini yansıtan Hindutva adlı kitabı okumaya dalmıştı yine. Yani yaşamını esinlendiren milliyetçilik militanlığının kutsal kitabını. Apte ise gözlerini bir türlü uçağın hostesinden ayıramıyordu. Bombay'daki araştırmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İyi bir tabanca bulamamışlardı. Polisin kendilerini tutuklamak üzere olduğu korkusu ve bir an önce darbelerini indirmek telaşı içinde aradıkları şeyi başkenti kuşatan ve bir kin ve şiddet deposu haline gelen göçmen kamplarında nasıl olsa sağlayacaklarından emin Karkare'nin yanına gitmeye karar vermişlerdi. Hostes sabah kahvaltısını sunmayı henüz bitirmişti. Apte genç kıza seslendi. İnsanların el falını okumanın en büyük merakı olduğunu söyledi. Büyüleyici bir yüz, hep ilginç bir elin yansımasıdır diyerek kızı biraz da pohpohladı. Hostes ağzı kulaklarına vararak adamın koltuğunun kenarına ilişti ve elini ona uzattı. Bu fizik temasa tahammül bile edemeyen Naturam ise başını hemen çevirdi. Narayan Apte'nin son kadın kalbi fethi başarıya ulaşacağı benziyordu. Adamın kehanetleri karşısında başı dönen genç kadın, aynı akşam saat 20'de onunla Yeni Delhi'nin Imperial Oteli'nin barında buluşmayı kabul etti.